Alo Türkiye Gazetesi. Bilgi 3. Sahibi Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Genel Koordinatör Mehmet Köseoğlu. Hazırlayanlar Abdurrahman Çapar, Hüseyin Aydemir, Niyazi Hancı, İslam Gemici. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir Alo Türkiye Gazetesi programıyla karşınızdayız. Programımızı Türkiye Gazetesi'ne gelen sorular ve bizim sayfanın verdiği cevaplara göre hazırladık. Ayrıca programımızda yer yer yaşanmış hikayeler de aktaracağız sizlere. Efendim ilk soru sevgili peygamberimizin güzel ahlakıyla ilgili. Peygamberimizin güzel ahlakı nasıldı? Cevabı bizim sayfadan alıyoruz.
Allah-u Teala sevgili peygamberimize verdiği iyilikleri, ihsanları sayarak, kendisine güzel huylar verdiğini, sen güzel huylu olarak yaratıldın mealindeki ayeti kerime ile bildirmektedir. Muhammed Aleyhisselam'ın mucizelerinden birisi de edepli olması ve güzel huylarıydı. Peygamberimiz hayvana ot verir, deveyi bağlar, evini süpürür, koyunun sütünü sağar, ayakkabısının söküğünü diker, çamaşırını yamar, hizmetçisiyle yemek yer, hizmetçisi yorulunca ona yardım eder, pazardan öteberi alıp torba içinde eve getirir, fakir zengin, büyük küçük ayırt etmeden herkese selam verir, musafaha için önce kendi mübarek elini uzatır, köleyi, efendiyi, siyahı, beyazı bir tutar, bütün davetlere gider, önüne konulanı hor görmezdi. Akşamdan sabaha ve sabahtan akşama yemek bırakmazdı. İyilik etmesini sever, herkesle iyi geçinirdi. Güler yüzlü, tatlı dilliydi. Konuşurken gülmez, üzüntülü görünürdü. Fakat çatık kaşlı değildi. Heybetli ve aynı zamanda mütevazıydı. Yani saygı ve korku hasıl ederdi. Ancak kaba değildi. Gayet nazik ve cömertti. İsraf etmez, faydasız yere bir şey vermezdi. Mübarek başı hep önüne eğikti. Herkese çok acır ve kimseden bir şey beklemezdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gaza esnasında kafirlerin helak olması için Peygamber Efendimiz'den dua etmesini istedik. Ben lanet etmek için, İnsanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben herkese iyilik etmek için, insanların huzura kavuşması için gönderildim buyurdu. Enbiya suresinin 107. ayeti kelimesinin meali, seni alemlere rahmet, iyilik için gönderdiktir. Peygamber Efendimiz az konuşur, lüzumlu olduğu zaman veya bir şey sorulunca cevap verirdi. Resul aleyhisselam hastayı ziyarete gider, eğer cenaze varsa arkasından yürürdü. Küçük bir çocuk, Resulullah'ı elini tutup bir iş için götürseydi, o çocuk da beraber gider, müşkilini hallederdi. Peygamber Efendimiz'den bir şey istendiğinde yok dediği işitilmedi. O halde ey Müslüman, huzur ve saadet istiyorsan, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benzemeye azami gayreti sarf etmeliyiz. Onun güzel ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Böylece dünya ve ahiret saadetine kavuşur, iki cihan efendisi aleyhisselamın şefaatine nail oluruz.
Evet sevgili dinleyiciler, huzur ve saadete kavuşmanın o kadar zor olmadığı gün gibi meydanda. Sevgili peygamberimizin o güzel ahlakıyla ahlaklanmak, dünya ve ahiret mutluluğunu yakalamamıza yetiyor. Ne var ki, nefsinin esiri olmuş onca insan hem dünya hem de ahiretini mahvetmeye devam ediyor. İşte hayatın roman köşesinden ibretle dinleyeceğiniz gerçek bir hikaye. Ben 39 yaşında 4 çocuğundan ayrı kalmış, pişmanlık acılarıyla kıvranan bir günahkar babayım. Eskiden düşüp kalktığım ama yıllardır görmediğim bir kadın çıktı karşıma. Eşimden ayrıldığım takdirde kendisinin de kocasından ayrılıp birlikte olabileceğimizi iltifat dolu sözlerle söyleyince nefsimin esiri olup hemen peki dedim. Durumu öğrenen zavallı hanımım iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. Yıllardır senin kahrını çekiyorum. Bir dediğini iki etmedim. Sonunda 4 çocukla bana yapacağım bu muydu? Allah bizi kimseye muhtaç etmez ama sen çok çekersin. Gittiğin yol yol değil. Ne olur bu geçici zevklere heveslenme, bizi de perişan etme diye yalvardı. Söylediklerini hiç umursamadı. 4 çocuğumla birlikte hanımın babasının evine döndü. Artık önümde hiçbir engel kalmamıştı. Dediğim gibi o kadınla güya evlendik. Ama başkasına ihanet ederek benimle yuva kurduğunu söyleyen kadından ne fayda gelirdi? Bir gün bana da ihanet ettiğini anladığımda iş işten çoktan geçmiş, dünya bana zindan olmuştu. Ne yapacağımı, kime ne diyeceğimi bilemez halde perişan olmuştu. Sahte gülücüklere dayalı, sözde ikinci yuvamda çoktan dağılmış, kimsesiz kala kalmıştım. Kendim ettiğim için kimseye bir şey de diyemiyordum. Günler geçtikçe perişanlığım artıyor. Nerede kalacağımı, ne yiyip ne giyeceğimi bilemiyordum. Sıcak yuvamdayken çocuklarımın çevrelediği o güzelim sofraları hayal ettikçe göz pınarlarımdan yaşlar süzülüyor. Ah zalim ve ahmak nefsim diye dizlerime vuruyordum. Öyle bir yuvaydı ki evde bir dediğim iki olmazdı. Önüme gelen mis gibi yemekleri horlarcasına yer, yıkanmış tertemiz çamaşırları hiç hanıma teşekkür etmeden gayet normal şekilde giyerdim. Hem kendime hizmet ettirir hem de en ufak bir şeyde çok ağır sözler söylerdim. Ama o asil kadın sadece yuvasının yıkılmaması için bunlara sabrederdi. Nimetin kıymetini bilmeyenin hali işte böyle olurdu. Yüce Allah yaptığım nankörlük sebebiyle o güzelim aile nimetini elimden almıştı. Şimdi herhangi bir köşe başında eski günlerimin hayaliyle yaşamaya çalışıyor, kimsenin görmediği ıssız bir yer bulursam içli içli ağlıyorum. O tertemiz hanımım çocuklarımın anneliğini yüzünün akıyla yerine getirip Allah'a şükrediyor. Ben yavrularıma ve hanıma hasret bir şekilde sağda solda sürünüyorum. Ah ne olurdu, beni bir kere affetse ve yeniden beraber olsak. Bir kere daha öyle çirkinliklerde bulunur muyum? Ama utancımdan o asalet timsali kadının huzuruna varacak yüzüm yok. Yaptıklarımdan dolayı önce Rabbimden, sonra kendimden utanıyorum. Erkekliği yiyip içmek, sağda solda fink atmak zanneden benim gibi nice insana sesleniyorum. Ne olur, nefsinizin ve kötü arkadaşların sözlerine kanıp da aile yuvanıza balta vurmayın. Güzelim yuvanızın yıkılışına sebep olmayın. Aradığınız mutluluk her ne şekilde olursa olsun evinizde saklıdır. Bunu ben çok pahalıya mal olan bir hata ile öğrendim. Ama şimdi hayatım zehir oldu. Kim bilir nerede, ne şekilde can vereceğim. Ama bütün yaptıklarıma tövbe ettim. Yaptıklarımın bu dünyadaki cezasını, vicdan azabı ve sefil bir hayatla çekiyorum. Mutluluğu kendi evinde değil de dışarılarda aramak, kendi kendini ateşe atmaktan farklı değil. Evet sevgili dinleyiciler, bu hadisenin kahramanı, dinimizin aileye verdiği değeri bilip ona göre hareket etseydi, şüphesiz bu hallere düşmeyecekti. Peki dinimizde erkeğin hanımına karşı vazifeleri nelerdir?
Bu hususta Peygamber Efendimiz, kadınlarınıza eziyet etmeyiniz. Onlar Allah-u Teala'nın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz buyurmuşlardır. Bu hadis-i şeriften anladığımız, kadınlarımıza karşı iyi huylu olmalı ve onlarla iyi geçinmeliyiz. Allah-u Teala Nisa suresinde, onlarla güzel geçinin buyurmaktadır. İyi huydan maksat, onlara karşı daima güler yüzlü olmak, onlardan gelecek sıkıntılara katlanmak, olmayacak şeyleri söylemelerine bakmamak, kusurlarını görmemek, hürmetsizliklerine sabretmektir. İsterseniz birkaç hadis-i şerifle durumu daha iyi anlamaya çalışalım. Müminlerin iman yönünden en kamili, ahlakı en güzel olan ve ailesine karşı en çok lütufkar davranandır. Yine bir başka hadis-i şerifte, hanımının fena huylarına sabreden, Eyüp aleyhisselama sabrından dolayı verilen sevap gibi ecre kavuşur. Kocasının fena huylarına sabreden kadına da, Asiye'nin sevabı verilir. Diğer bir hadis-i şerifte ise sizin iyiniz hanımına iyi davranıp iyilik edeninizdir. Bense herkesten daha iyi muamele eder, iyilikte bulunurum buyurulmaktadır. İşte bu hadis-i şerifler erkeğe hanımının huysuzluklarını yumuşak karşılamayı ve ona güzellikle nasihat etmesini bildirmektedir. Çünkü kadınlar erkeğe emanet olunmuşlardır. Erkek hanımıyla gülerek tatlılıkla geçinmelidir. Mala ve namusa hıyanet etmeyen kadınları dövmek değil, onları hiçbir surette üzmek caiz değildir. Dünya işlerindeki kusuru için dövmek şöyle dursun, acı sert bile söylememelidir. Sevgili Peygamberimiz, bir erkek zevcesini döverse, kıyamette ben onun davacısı olurum. Ve yine hanımını haksız olarak dövenin, kıyamette hasmı ben olurum. Hanımını dövme. Hanımını döven, Allah-u Teala'ya ve Resulüne asi olur buyuruyor. Buradan da anlaşılıyor ki, erkek daima kendini ayıplı ve kusurlu görmeli, ben iyi olsaydım hanımım böyle olmazdı diye düşünmelidir. Hanımın huysuzluklarına iyilikle muamele etmeli, hanım kızınca susmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kadın zayıf yaratılıştadır. Zayıflıklarını susarak yenin. Evdeki kusurlarını görmezlikten gelin. Evet, kadına bakkal, kasap, çarşı, pazar işlerini yüklememeli. Fakat evin idaresinde onun fikrini sormalı, iş yerinin stresini eve taşımamalıdır. Hanımının günah olmayan kusurlarını görmezlikten gelmelidir. Hanımın günahlardan vazgeçmesini, namazı, orucu ve diğer ibadetleri tatlı dille teşvik etmelidir. Ona kıymetli elbiseler ve ziynet eşyaları alarak ibadetlere başlaması sağlanmalı, günahlarını önlemeli, ayıplarını, sırlarını herkesten gizlemelidir. Hanıma lüzumlu olan dini bilgiler öğretilmelidir. Hadis-i şeriflerde kıyamette en şiddetli azap, hanımını cahil bırakıp ona din bilgilerini öğretmeyenidir. Kıyamet günü ikisini de ateşten minber üzerine oturturlar. Kadın kocasına Allah seni rüsva etsin, bana dünyada maruf olanları emir, münker olanları nehyetmedin, yüzümü dünyadan çevirip ahirete kıymet verdirmedin, kendini de beni de helak eyledin der. Sonra zebaniler ikisini de cehenneme sürerler. Akıllı olan erkek ve kadın birbirini üzmezler. Hayat arkadaşını üzmek ahmaklık alametidir. Zalim, huysuz kimsenin hanımı devamlı üzülerek asabı bozulur. Sinir hastası olur. Bildiğiniz gibi pek çok hastalığın başlamasına sebep sinirdir. Bundan sonra artık ailede çözülme başlar ve dayanışma ortadan kalkar. Erkek ne kadar dizlerini dövse de iş işten geçmiştir. O halde yapılacak iş, hayat arkadaşına yapılacak huysuzlukların zararlarının kendine de olacağını düşünmelidir. Ona karşı hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalışılmalıdır. Bu yapılabilirse rahat ve huzur içinde yaşanılır. Böylece Allah-u Teala'nın rızası da kazanılır.
Tıbbın gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan ve insanların zihnini sıkça meşgul eden bir konuya temas etmek istiyoruz, organ nakli. Bir insanın organını diğer bir insana nakletmek dinimizce mahsurlu mudur?
Organ naklinin yanı sıra organ veya kan satmanın hükmü, kötü bir kimsenin kalbi iyi bir kimseye takılsa, iyi kimsenin ahlakında değişiklik olup olmayacağı veya bir kimsenin öldükten sonra organlarının hastalara verilmesinde bir mahsur olup olmadığı gibi meseleler hemen hepimizi meşgul ediyor. Şimdi el, ayak, parmak, burun, diş, göz, yürek ve başka organların yerine maden, plastik koymak, diri ve ölü insandan organ nakletmek caizdir. Çünkü bir organı kurtarmak, hayatı kurtarmak gibi zaruridir. Zaruret olunca birçok yasaklar mübah olur. Ölünün de bir yerini kesmek haramdır. İnsana ölünce de kıymet vermek, saygı göstermek vaciptir. Fakat zaruret olunca bu haramlık ortadan kalkar. Müslüman mütehassıs tabipler bir hastanın ölümden kurtulması için kan, diriden veya ölüden organ naklinden başka çare olmadığını bildirdikleri zaman Bunu yapmak caiz olur. Din ayrılığı gözetilmez. Çocuğun yaşayacağı ümit edilirse, ölen annesinin karnını yarmak caiz olur. Bir diğer durumda ise, nasıl ki sütün içinde yağın bulunduğu gibi, ruh bedende bulunmaz. Kolu kesilen kimsenin ruhunda kesilme olmaz. Başkasının yüreğiyle yaşayan bir insanın ruhunda değişiklik olmadığı için, başkasının o adama hiç tesiri olmaz. Kalple yürek aynı şey değildir. Yürek hayvanda da bulunur. İnsana mahsus olan kalbe gönül denir. Gönül görünmeyen bir kuvvettir. Tesirleriyle anlaşılır. Kalp elektrik cereyanı, yürekse ampul gibidir. Ampuldeki elektriği ampul ışık verdiği zaman anlıyoruz. Kalp de elektrik gibi madde değildir. Bir yer kaplamaz. Yürekte eserleri görüldüğü için kalbin yeri yürektir diyoruz. Diyelim salih bir kimsenin yüreği fasık bir kimseye takıldı. O zaman o fasık kimsenin kalbi yine günah işlemeye devam etmek isteyecektir. Tersi bir durumda ise salih kimseye takılan kalp günah işlemek istemez. Hep iyi düşünür. Anlayacağınız yüreğin manevi bir fonksiyonu yoktur. Öldükten sonra çürüyüp gidecektir. Çünkü insan ruh demektir. Beden değişse de ruh değişmeyecektir. Bunun için organ naklinin mahsuru olmaz. Organ satmaya gelince, kan dahil insanın hiçbir organını satması caiz değildir. Mal olmayan şeyi satmak batıldır, haramdır. Fakat az önce de belirttiğimiz gibi zaruret olunca satın almak caizdir. Günahı satana olur. Son günlerde bazı kimseler öldükten sonra başkaları tarafından kullanılması için organlarını vakfediyor ya da vasiyet ediyor. Böyle bir hareket caiz değildir. Bunların sahih olabilmesi için adam, ben öldükten sonra kanımın, organlarımın bir Müslümana zaruret olursa verilmesi için izin veriyorum derse caiz olur.
Sevgili dinleyiciler, programımızın başında güzel ahlak sahibi insanların bu dünyada ve ahirette saadete erecekleri anlatılmış ve o bahtiyar insanlardan olabilenlere ne mutlu diye sözü bağlamıştık. Şimdi de edep timsali genç bir kadının vefatında bile iffetini nasıl muhafaza ettiğini hadisenin şahidinden ibretle dinleyelim.
Bugün beni vefat etmiş bir gelinin cenazesini yıkamak üzere çağırdılar. Cenazenin bulunduğu eve abdestli olarak vardım. Cenazenin sahipleri içli içli ağlarken yetim kalmış 3 yaşındaki yavrunun hiçbir şeyden haberi yoktu. Evin avlusunda oynuyordu. Sular ısınmış. Cenazenin yıkanacağı yer beyaz çarşaflarla 4 bir taraftan iyice kapatılmıştı. Gencecik cenaze üzeri örtülmüş vaziyette teneşir üzerinde duruyordu. Besmele çekerek gözünü açtım. Sanki ölmemiş de uyuyormuş gibiydi. Nurani bir şekilde sararmış yüzüne epeyce baktım. O arada şahit olduğum bir şey karşısında şaşırdım. Önümde hareketsiz yatan gelinin sağ eli yumulmuş, üzerindeki örtüyü tutuyordu. Bir mana veremedim önce. Acaba vefat ettiği anda can havliyle mi bu örtüye sarılmıştı ve aynı örtüyle mi getirilmişti buraya? Merakla birlikte besmele çekerek yumulmuş elini açarak bezi kurtarmak istedim. Fakat yanılmıştım. Bu mübarek el ömründe bir defa olsun namahreme göstermediği vücudunu öldükten sonra da korumaya çalışıyordu. Bütün gayretime rağmen elini açamadım. Korkudan değil, şahit olduğum bu hadise karşısında titriyordum. Rabbime sığınıp, iffet timsali mübarek gelinin kulağına eğilerek fısıldadım. Yavrum, yavrum, hiç endişe etme. Ben seni kimselere göstermem yavrum. Ben gözlerimden akan yaşa mani olamazken, örtüsünü sıkı sıkıya tutan el kendiliğinden usulca açılıp körpe vücudunun yanına salınıverdi.
Birçoğumuz dünyamızı düşünürken bazılarımız da ahiret hayatını düşünüyor. İşte bir okuyucumuz da cennette üzüntünün olup olmadığını soruyor.
Bilinmeyen şey bilinenle kıyas edilemez. Dünya cennete nispetle çöplük gibidir. Çöplükle cennet mukayese edilir mi? Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde cennette gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hatıra hayale gelmeyen nimetler vardır buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ırmakları, yiyecek ve içecekleri dünyada bildiğimiz nimetlerle kıyaslamamak lazımdır. Çünkü başka bir hadis-i şerifte cennetteki şeylerle dünyadakiler arasında sadece isim benzerliği vardır. Başka benzerlik yoktur buyuruluyor. Buna örnek olarak başka bir hadis-i şerifi verebiliriz. Resul aleyhisselam cennet elbisesi dünyaya gelse onu gören gözler dayanamaz. İnsan düşer bayılır buyuruyor. Böyle şeyleri aklın alması mümkün mü? Aklın kavrayamadığı hususları akılla ölçmek doğru olmaz. Hem şunu da hiç unutmamalıdır ki, cehennemdeki azaplar da dünyadakilere hiç benzemez. Mesela cehennem ateşinin bir kıvılcımı dünyaya düşse, dağları eritir, denizleri kurutur, canlı cansız her şeyi yakıp yok eder. Dünya hayatı rüya ile mukayese edilemez. Ancak dünya hayatı yine de rüya gibidir diyebiliriz. Rüyada gözlerimiz kapalı olduğu halde birçok yeri görürüz. Dilimiz oynamadığı halde konuşuruz. Rüyada hükümdar olsak ne çıkar? Az sonra uyanınca hayal olduğunu görürüz. Bu şekilde örneklersek dünya hayatının rüyaya benzediği ortaya çıkar. Asıl mesele gerçek hayat olan ahirette hükümdar olmaktır. Nitekim hadis-i şerifte insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar buyuruluyor. Nasıl ki rüyada görülenleri bile dünyadakilerle kıyas etmemiz uygun değilse, dünyadaki şeyler de cennetteki nimetlerle karşılaştırılamaz. Cennette üzüntü, sıkıntı yoktur. Cenab-ı Hak, müminleri sıkıntısız, güzel bir hayat içinde yaşatacağız buyurmaktadır. İnşallah bizleri de cennetine kabul ettiği kullarından eyler.
Güzel dinimizin 5 şartından biri de zekat vermektir. Peki bu konuyu yeterince biliyor muyuz? Zekat nasıl ve kimlere verilir? Hesabı nasıl yapılır?
Zekat, fakirlerin hayatını, ihtiyaçlarını cemiyetin kabul edip yüklenmesidir. Yani zekat, Müslümanlar arasında bir nevi sigorta teşkilatıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir millet zekat vermezse rahmetten mahrum kalır. Hayvanlar da olmazsa hiç rahmet görmezler. Başka bir hadis-i şerifte ise zenginlerin zekatı fakirlere kafi gelmeseydi Allahü Teala onlara nafaka gönderirdi. Eğer fakirler aç kalıyorsa zenginlerin zekat vermeyişi yüzündendir. Ve yine bir hadis-i şerifte malının zekatını veren o malın şerrinden kendisini korumuş olur. Zekat verebilmek için dinen zengin olmak lazımdır. Yani zekat nisabı olan 96 gram altın veya bu değerde para veya ticaret eşyasının olmasıdır. Bu miktara ulaşmayan kimse zengin sayılmaz. Zekat verecek olanın nisaba malik olduğu tarihi, zamanı, günüyle beraber iyi bilmek ve bu tarihi bir yere kaydetmek lazımdır. Mesela zengin olma tarihini, yani nisaba malik olma tarihi, Ramazan-ı Şerif'in 5'i olan bir kimse bu tarihi bir yere kaydeder. Bir sene sonra Ramazan'ın 5'inde nisap kadar parası ve ticaret malı varsa zekatını verir. Bu hangi ay olursa olsun fark etmez. Zekat her ayda verilebilir. Zekata tabi malların veya paraların sene içinde azalıp çoğalmasına itibar edilmez. Nisaba malik olduktan bir sene sonra elde kalan mal, 96 gram altın veya eş değerde para, mal varsa 40'ta biri zekat olarak fakirlere verilir. Nisaptan aşağı ise verilmez. Zekat kârdan değil, ticaret malının veya paranın tamamından verilir. Ayrıca senetli senetsiz alacaklar nisap hesabına dahil edilir. Alacaklar tahsil edildikten sonra zekatları verilir. Daha almadan da zekatları verilebilir. Borçlar mevcut paradan veya maldan çıkarılır, geri kalanın zekatı verilir. Zekat hayır kurumlarına, derneklere, camilere verilmez. Zekat ticareti yapılan maldan verilir. Onun yerine başka maldan verilmez. Mesela halıcı gıda maddesi olarak zekat veremez. Bakkal da halı olarak veremez. Zekatı ticareti yapılan maldan vermek caiz olduğu gibi, değerini altın olarak da vermek caizdir. Ticaret için olmayan evler, arsalar, fabrikalar, vasıtalar, demirbaş eşyalar zekat nisabına dahil edilmez. Ana babaya, dedelere, büyük annelere, çocuklara, torunlara, hanıma ve gayrimüslime zekat verilmez. Fakir olmak şartıyla bir kimse gelinine, damadına, kayınvalidesine, kayınpederine, kayınbiraderine, üvey çocuğuna zekat verebilir. Hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya zekat vermek daha çok sevap olur.
Şimdi de sizlere bir hanım okuyucumuzun yaşamakta olduğu bir hadiseyi sunuyoruz.
Ben hali vakti yerinde ama şimdilerde pek mutlu olmayan bir anneyim. Sebebine gelince işte bunu size anlatmak istiyorum. Çünkü beni üzen hadise hemen çoğu annenin ortak meselesi. El bebek gül bebek büyüttüğüm tek oğlum tıp fakültesini bitirip doktor olduktan sonra sıra onu baş gözetmeye gelmişti. Takdir edersiniz ki bir annenin tadacağı en büyük zevklerden biri de evladının mürüvvetini görmektir. Derken bizim oraların tabiriyle ayakkabımın topuğu eskiyinceye kadar kapı kapı dolaşıp oğluma kız aramaya çıktım. Eşin dostun tavsiye ettiği evlere dünürlüğe gidiyor, oğluma eli ayağı düzgün bir kız bulmak için akşama kadar dolaşıyordum. Nihayet uzaktan akrabamız olan şirin bir kızı beğendik. Dünür olduk. Ve bize ummadığımız ikramda bulundular. Birkaç defa görüşüp konuştuktan sonra nişan yüzüklerini taktık. Mutluluktan uçuyordum. Çevremdekilere gelinimi öve öve bitiremiyordum. Hele bir gelsin, elini soğuk sudan sıcak suya sokturmam diyordum. 4 ay sonraya düğün için program yaptık. Bir eve ne lazımsa en iyilerinden alıp yeni ve geniş bir eve taşındık. Gelinimle birlikte geçireceğimiz mutlu günlerin hayalini kuruyor, düğün gününü iple çekiyordum. Benim bu halimin tersine oğlum gittikçe neşesini kaybediyordu. Dikkat ettim, ne zaman nişanlısının evine gitse morali bozuk olarak eve dönüyordu. Birkaç defa sormaya çalıştım ama hep kaçamak cevaplarla geçiştiriyordu. Meselenin aslını bir türlü öğrenemiyordum. Düğün günü yaklaştığında işin aslı kendiliğinden ortaya çıkıverdi. Meğer gelin kız, ben kaynana yanında durmam, ayrı ev istiyorum diye ağlayıp sızlanıyormuş. Ne kadar ısrar ettiyseler de mümkün yok kabul etmemiş. İki elim yanıma düşmüştü. Neye uğradığımı şaşırdım. Bitap bir halde eve gelmiştim. Oturup içli içli ağladım. Kendi ellerimle seçip beğendiğim kız bana bunu mu yapacaktı? Benden hiçbir kötülük görmemişti ki. Hem ben onu kızım gibi sevip bağrıma basacaktım. Kaynanalık değil, annelik yapacaktım. Ne kadar dil döküp yalvardıysam da ne oğlumu ne de gelinim olacak kızı ikna edemedim. Beyimse sen kendin buldun. Beni araya karıştırma. Bu meseleyi çözebileceksen sen çöz ya da istediklerine razı ol. Öyle diyordu. Ailem bu konuda beni yalnız bırakınca çaresizliğime kahroldum. Özene bezene aldığım eşyaların tekrar evden götürüldüğüne mi, yoksa gelin tarafından istenmediğime mi yanacağımı bilemedim. Komşularıma karşı güzel bir düğün olmakla birlikte benim için sanki bir matemdi. Gelini ayrı eve indirdik. Aradan 1-2 hafta geçmişti ki el öpmeye gelinim ve oğlum geldiler. 1 saat kadar kalıp bir yabancı gibi çıkıp gittiler. Onların arkasından baka kalmıştım ki beyim beni bir kenara çekti ve hiç unutamadığım şu sözleri söyledi. Sen kaynanana nasıl davranmıştın, hatırlıyor musun? O anda tepemden kaynar sular dökülmüştü. Kayınvalidemi rahmetle anarken onun hakkında düşündüklerimi bir film şeridi gibi hatırladım. Evet, ben de yeni gelinken beyime annesiyle birlikte oturmaktan bıktığımı, ayrılmak istediğimi söylemiştim. O zaman kayınvalidem tülbendine sessizce silmişti gözyaşlarını. Şimdi ben ektiğimi biçiyorum. Bunu sizlere anlattım ama başka kimselere şikayet etmeye hakkım yok. Bunu da biliyorum. Sizlerden tek dileğim, kayınvalidelerinize karşı benim düştüğüm hataya düşmeyin. Onları sevin. Çünkü onlar sizi gerçekten seviyor.
Programımızın başlarında erkeğin hanımına karşı vazifelerini anlatmıştık. Şimdi de kadının kocasına karşı vazifelerini dinleyelim.
Dinimizde kadının erkek üzerinde hakları olduğu gibi erkeğin de hanımı üzerinde hakkı çoktur. Bunların ilki de kadının kocası ile iyi geçinmesidir. Sevgili Peygamberimiz, kadının cihadı kocası ile iyi geçinmektir. Ve kocası razı olduğu halde ölen kadın cennete girer buyurmuştur. Kocasına karşı elinden geldiği kadar güler yüzlü, samimi davranıp sevgi göstermelidir. Diliyle kocasını incitmemelidir. Hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz, hangi kadın kocasına diliyle eziyet ederse, biliniz ki kıyamet günü Allah-u Teala onun dilini 70 arşın uzun yapıp boynuna dolayıp bağlar. Hangi kadın kocasına kötü gözle bakarsa da, onu kıyamet günü başı ve bedeni kesilmiş bir hale çevirir buyurmaktadır. Kadın ikide bir, senden ne gördüm, babamın evinde daha rahattım gibi sözlerle kocasını aşağılamamalı. Nimeti inkar etmemelidir. Bu hususta da sevgili Peygamberimiz, cehennem halkının ekseriyetini kadınların teşkil ettiğini gördüm buyurduklarında, sebebini soranlara, çok lanet ettikleri ve kocalarına karşı küfrana nimette bulundukları için diye cevaplamıştır. Küfrana nimet, nimeti inkar etmek demektir. Kocasına bir iyilik yapan kadının bu iyiliği ikide bir başa kakması doğru değildir. Giyim kuşam ve yeme içme hususunda kocasını üzmemeli, yapamayacağı şeyleri ondan istememelidir. Kocasının huzurunda ve gıyabında şerefini korumalı, her işte onun rızasını kazanıp gönlünü hoş etmeye çalışmalıdır. Kadının hayız hali başladığını kocasına bildirmesi lazımdır. Kocası sorunca bildirmezse büyük günah olur. Temizken hayız başladı demesi de büyük günahtır. Peygamberimiz, hayızın başladığını ve bittiğini kocasından saklayan kadın melundur buyurmuşlardır. Kadın kocasını üzmemelidir. Bir gün Hazreti Fatıma ağlayarak babasının yanına, yani Peygamberimizin huzuruna geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya niçin ağladığını sordu. Hazreti Fatıma radıyallahu anha da, kasıtsız söylediğim bir sözden Ali bana kızdı. Özür diledim, benden razı olmasını istedim. Onu üzdüğüm için ağlıyorum dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, kızım bilmez misin ki Allah-u Teala'nın rızası kocanın rızasına bağlıdır. Ne mutlu o kadına ki kocasının rızasını arayarak kocası ondan razı olur. Kadınlar için en üstün ibadet kocasına itaattir. Erkek hanımından razı olunca o kadın istediği kapıdan cennete girmeye hak kazanır buyurmuşlardır. Evet sevgili dinleyenim, hadisler ve sevgili Peygamberimizin buyurduğu örnek kadın ahlakı işte böyle.
Bir başkası da derneklere zekat verilip verilmeyeceğini, verilirse nasıl verilmesi gerektiğini soruyor.
Hiçbir fıkıh kitabında hayır müessesesine zekat verileceği bildirilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de zekat verileceği bildirilen 8 sınıftan birisi de fi sebilillah, yani Allah yolundakilerdir. Bu sınıfa kimler mi giriyor? Fıkıh kitaplarına bir bakalım. Hanefi mezhebinin en güvenilir fıkıh kitaplarından biri olan Reddül Muhtar'da fi sebilillah'tan murat, cihat ve hac yolunda olup muhtaç kalanlardır deniliyor. Nur-u Rizah sayfa 157'de fi sebilillah'tan murat, fakir askerlerdir deniliyor. İmam-ı Ebu Yusuf'a göre fi sebilillah'tan murat, savaşa gidemeyen fakirler. İmam-ı Muhammed'e göre de haç yolundaki fakirlerdir. Zahidül Kevseri Hazretleri, Makalat-ı Kevseri isimli eserinde imaret gibi hayır müesseselerine zekat verilmesinin caiz olmadığını bildirmekte ve Eshab-ı Kiram, Tabi'in, Tebe-u Tabi'in ve Müştehit imamların hiçbirisi hayır müesseselerine zekat verileceğini bildirmemiş ve bu konuda icma hasıl olmuştur. Sonra gelen alimlerin sözleri icmayı bozamaz buyurmaktadır. Nimet-i İslam'da gaza yahut hac için çıkıp nafakasının tükenmesi ve bineğinin helaki sebebiyle yolda kalmış olanlardır deniyor. Hanefi, Şafii ve Malikilere göre gaziler ve İslam askerleridir. Hanbeli mezhebine göre hac yolunda olanlar da dahildir. Ve Allah yolunda çalışan gaziler fi sebilillah sınıfına girmektedir. Dört mezhepte de ittifak vardır. Evet sevgili dinleyenim. Piyasadaki bütün ilmihal kitapları da böyle yazmaktadır. Mesela Büyük İslam İlmihalinde Allah yolunda gönüllü olarak cihada iştirak etmek istediği halde nafaka, silah vesaireden mahrum olan gazilere noksanlarını tedarik için zekat verilebilir deniliyor. İbn Abidin Hazretleri Reddül Muhtar'da alimler zekat toplayanlardan başka bütün sınıflara fakirlik şartıyla zekat verileceğinde ittifak etmişlerdir buyurmakta. Ayrıca mescit, köprü, yol yaptırma, hac ve cihat etmek gibi temlik sayılmayan, yani zekatın bizzat fakirin eline verilmediği yerlere zekat verilemez. Hükmünü Zeylai'den naklen bildirmektedir. Fi sebilillah kelimesiyle Allah yolunda çalışanlar bildirilmiştir. Mesela ilim talebesine zekat verilir. Fakat bu talebenin okuduğu medreseye veya camiye zekat verilmez. Şu kadar ki fakirler aldığı zekatları isterlerse bir hayır müessesesine veya vakfa yahut bir derneğe bağışlayabilirler.
Sevgili dinleyiciler, şimdi de gençlerin evlenme hazırlıkları sırasında sıkça karşılaştıkları bir meseleye dikkat çekmek istiyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, çeyiz meselesi çoğu gencin korkulu rüyası. Kimileri bu yükün altına girmeye cesaret edemiyor ve evlenemiyor, kimileri ise çeyize rağmen evlenip yıllarca altından kalkamayacağı bir borcun altına giriyor. Bu meselenin neye mal olduğunu bir okuyucumuzdan dinleyelim.
Orta halli bir ailenin kızıydım. 18 yaşında, genç kızlığımın baharındayken ben de hayalimi güzel bir evlilikle süslüyordum. Bulunduğumuz çevrede herkesçe iyi bilinen, sözüne itimat edilir, İslamiyet'i hakkıyla yaşamaya çalışan bir bey amcanın tavsiyesiyle bizim gibi orta halli bir aile bana dünür gelmişti. Benim ileride huzur içinde yaşamamı arzu eden ailem bu zatın tavsiyesi üzerine fazla incelemeden peki dediler. Dediler demesine de bir hafta sonra damat adayının eline tutuşturulan çeyiz listesi üzerine komşumuz bey amca tekrar bize gelip babama, size tavsiye ettiğim genç, dinine bağlı, hiçbir kötü alaka olmayan, orta halli bir memurdur. Çeyiz olarak istediğiniz bu eşyaları alması mümkün değildir. Ben sizin kızınızın rahat etmesini istediğim için bu genci tavsiye ettim. Verdiğiniz bu listeden vazgeçin demişti. Ama dinleyen kim? Bu defa bey amca damat adayına, öyleyse kızlarını o kadar eşyayı ve mobilyayı hazırlayacak olana versinler deyince bu iş son bulmuştu. Aradan geçen zaman içinde birkaç talibim daha bizim yüklü liste sebebiyle dünürlükten vazgeçmişlerdi. Nihayet yine orta halli bir ailenin oğlu, ben bu yükün altından kalkarım diye bize dünür oldu. Neticede mutlu bir evlilik yaparak gerçekten her yönüyle dayalı döşeli bir eve gelin oldum. Fakat bendeki sevincin bir zerresi yoktu beyimde. Düğün esnasında gülüp oynayan o neşeli damat gitmiş, yerine asabi ve düşünceli biri gelmişti. Evliliğimiz birinci ayını doldurmuştu. O akşam eve gelen beyimin suratı yine sirke satıyordu. Kapıyı açmamla birlikte hiç konuşmadan aldığımız güzel koltuklardan en yakında olanına adeta yığılırcasına oturdum. Allah'ım, ben bu yükün altından nasıl kalkacağım? Bu taksitleri nasıl ödeyeceğim diyordu. Şimdi anlamıştım durumu. Meğer beyim işin sonunu hiç düşünmeden o kadar eşyayı taksitle almış ve gırtlağına kadar borçlanmıştı. Beyimin bu hali zaman geçtikçe benim de canıma tak etti. Bir akşam ağlayarak haykırdım. Peki bunda benim ne suçum var? Beni de sıkıntıya sokuyorsun. Şimdi ben ne yapacağım? Madem ödeyemeyecektin, niçin bu işe giriştin? Vay sen misin böyle söyleyen? Beni komalık edinceye kadar dövdü. Öfkesini alamayınca ertesi gün beni babamın evine götürüp bıraktı. Peşinden açılan boşanma davası şiddetli geçimsizlik sebebiyle ilk celsede neticelenince ortada kala kalmıştım. Tatlı hayallerle süslediğim evliliğim bitmişti. Mal ve eşya hırsının kurbanı olmuştum. Artık beni gençliğimin bağrında acı gerçekler bekliyordu. Ben genç yaşta dul kalmanın ızdırabını yıllar boyu gözyaşıyla birlikte çekmeye hazırlanırken, beyim de bu şekilde yuvasının yıkılmasıyla akli dengesini kaybetmişti. Şimdi aradan bir yıl geçti. Yüreğim burkularak öğrenmiş bulundum. Yüreğim burkularak öğrendim ki, komşumuz bey amcanın tavsiye ettiği o genç evlenmiş ve nur topu gibi bir de kızı olmuştu. Sade ama mutlu bir hayat sürüyormuş. Bense mal hırsının kurbanı olmuştum.
Sevgili dinleyiciler, bir okuyucumuz da bela insana neden gelir diye sormuş. Bu sualin cevabını birlikte dinleyelim.
İmam Rabbani Hazretleri Mektubat kitabında buyuruyor ki, dertlerin, belaların gelmesine sebep günah işlemektir. Kur'an-ı Kerim'de mealen size gelen belalar, musibetler, kabahatlerinizin, günahlarınızın cezasıdır. Bununla beraber Allah-u Teala birçoğunu da affederek musibete maruz bırakmaz. Şura Suresi 30. Ayet. Yine Nisa Suresi 79. Ayetinde, ey insan! Sana gelen her iyilik Allah-u Teala'nın ihsanı olarak, nimeti olarak gelmektedir. Her dert ve bela da kötülüklerine karşılık olarak gelmektedir. Hepsini yaratan, gönderen Allah-u Teala'dır. Yine Nahl Suresi 34. ayetinde Allah-u Teala kullarına zulmetmez. Onları azaba, acılara sürükleyen bozuk düşünceleri, çirkin işleridir. Böylece kendilerine zulüm ve işkence ediyorlar. Bela insana iki sebepten gelir. Birincisi, az önce izah ettiğimiz gibi işlenen günahların karşılığıdır. Herkes kendi cezasını çekiyor. Sonsuz olan cennet nimetleriyle sonsuz olan cehennem azapları yanında dünyada çekilen birkaç günlük belaların, sıkıntıların ne önemi olur ki? Bela ne kadar büyük olsa da geçicidir. Bir insanın hatta dünyanın ömrü ahiretin sonsuzluğu yanında, deniz yanında bir damla bile değildir. Hiç sonu olan bir şey sonsuz olanla mukayese edilebilir mi? İkincisi ise sevaplı kulların derecelerini yükseltmek içindir. Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki, dinde sağlam olana gelen bela büyük ve şiddetli olur. Dininde zayıf olana da az ve hafif olur. Yine bir hadis-i şerifte en şiddetli bela peygamberlere, sonra alimlere, sonra da salihlere gelir buyurulmaktadır. Ve başka bir hadis-i şerif. Bir kimsenin canı, malı bir musibet ve belaya uğrar da bunu insanlardan gizleyip duyurmazsa bu kimse Allah'ın af ve mağfiretini kazanır buyurulmaktadır. Cenab-ı Hak merhamet ederek o kimsenin cezasını ahirete bırakmıyor, dünyada veriyor. Çünkü ahiret azapları çok çetindir.
Evet sevgili dinleyiciler, bir Alo Türkiye gazetesi programının daha sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak üzere, Allah'a ısmarladık.